bir adım ileri.
Efendim merhabalar, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla daha karşınızdayız. Bir Adım İleri programımızda biz bu hafta devlet tarafından yurt dışına gönderilmiş başarılı öğrencilerimizden birini daha konuk ediyoruz. Doktor Merve Ayşegül Kulular İbrahim, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. Efendim kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız?
Merhabalar, hoş bulduk, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Arkasından İngiltere'ye nasıl gittiniz? Onunla devam etmenizi rica ediyorum efendim.
Tabii. Ben hemen o zaman şöyle başarılarımdan alayım. Üniversite giriş sınavında Türkiye 195.siyim. TOB Üniversitesi'nde tam burslu olarak okuyup fakülte üçüncüsü olarak mezun oldum. Hukuk mezunuyum. Hı hı. Aynı zamanda tarih bölümü de okudum. Yine tarih bölümünü de yüksek onur derecesiyle bitirdim. Çift anadalım var yani. Ardından yüksek lisans için İngiltere'ye gittim. Queen Mary Üniversitesi'nde bilgisayar ve iletişim hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Aynı zamanda ikinci yüksek lisansımı da bilim tarihi üzerine Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Sonrasında da şu anda çalışmakta olduğum Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yine hukuk üzerine doktoramı tamamladım. Halihazırda da Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak ASBÜ'de görevime devam etmekteyim.
Evet, Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ'nün biraz daha açılımını yapalım. Ondan sonrasında İngiltere'ye nasıl gittiniz? Nasıl bir süreç sizi karşıladı? Ondan biraz bahsederseniz memnun oluruz.
Bizim üniversitemiz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. Daha çok sosyal bilimler alanına odaklanmış bir üniversite. Farklı şekilde bir gelişat var. Araştırma imkanlarına ve araştırma üniversitesi olma yolunda önemli bir üniversite. Türkiye'de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bilişim hukuku alanında tezli yüksek lisans olarak bu tezli yüksek lisans programı olan tek devlet üniversitesi. Yine bilişim hukuku alanında doktora programı olan Türkiye'deki tek üniversiteyiz. Bu bağlamda benim yine yurt dışında yüksek lisansımdan beri almış olduğum bilişim hukuku sonrasında yine Profesör Doktor Bülent Kent hocamız gibi bilişim hukukunun öncüsü olan hocalarımızın destekleriyle bu şekilde biz farklı iki program açmış bulunuyoruz ASBÜ bünyesinde ve bilişim hukukuna ilgi duyan bilişim hukuku üzerine çalışıp kendisini geliştirmek isteyen araştırmacıları da bu programlarımızda eğitimlerimizle destek sunuyoruz.
Bilişim hukukunu biraz açabilir misiniz?
Bilişim hukuku disiplinler arası bir alan. Yani hukuk normalde özel hukuk ve kamu hukuku şeklinde bizim ülkemizde iki temel alanda eğitim veren bir bölüm. Ancak bilişim hukuku disiplinler arası bir alan. Bu hem özel hukuk hem de kamu hukukunu ilgilendiren kısımları olduğunu gösteriyor. Aslında aynı zamanda da yine bir takım özellikle teknik konularında bilgisine haiz olmak gerekiyor ki bu bilişim teknolojilerinden kaynaklanan hukuki problemleri işlevsel olarak çözümleyebilmek için teknik boyutunu da yine biraz bilmek gerekiyor. Dolayısıyla hem özel hukuk hem kamu hukukuna hem de hukuk dışında teknik alanlara da doğa bilimlerine de mühendislik bilimlerine de evet ilgilendiren bir alan. Böyle bir disiplinler arası bir alan bilişim hukuku alanı.
Evet. Peki İngiltere sürecinize gelelim. Nasıl gittiniz? Süreç nasıl oldu?
Ben henüz son sınıftayken zaten hayalim benim akademisyen olmaktı. O yüzden yüksek lisans için gerekli sınavlara girip hem Türkiye'de hem yurt dışında üniversitelere lisansüstü başvurularında bulunmuştum. Yabancı dilim İngilizce olduğu için hem de yakın olduğu için Türkiye'ye gidip gelme bağlamında da çok problem yaşamamak üzere İngiltere'yi düşünmüştüm yüksek lisans yapmak için. Oradaki üniversitelere başvurup şartlı kabul dediğimiz conditional offer olarak geçen kabullerimi almıştım ben. Ancak henüz mezun olmadığım için ve henüz bir burs bulamadığım için bu kabullerimi ben mezun olana kadar yani bir yıl ertelettim. Sonrasında o süreç içerisinde de sürekli bir burs başvurularında gerekli evrakları toparlama, hangi burslar olduğunu araştırma şeklinde geçti benim son sınıf öğrenciliğim. Bir taraftan okurken bir taraftan da bu burslara bakıyordum. MEP bursiyeri olarak, yani YLS'ye burs olarak adlandırdığımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağlamış olduğu bu burs da çok avantajlı burslardan biriydi benim için. O yüzden bu bursu da kendim araştırıp yurt dışında kabul almış olduğum, şartlı kabul almış olduğum üniversitelere gitmek için başvurularında bulundum bu bursunda. Çok şükür nasip oldu. Bu sayede ben de 2014 ve 2015 Times rankinglerine göre birinci sırada yer alan Queen Mary Üniversitesi'nden yüksek lisansımı tamamlayabildim.
Peki neden orada doktorayı tamamlamadınız?
Yüksek lisans süreci, ben böyle yurt dışında yüksek lisans programlarının çok böyle bilimsel, çok objektif değerlendirmelerle yürütülen programlar olduğuna inanarak gitmiştim. Ve giderken de doktoramı da kesin yurt dışında yaparım diye bu fikirle gitmiştim. Yani hem yüksek lisans hem doktoramı yapmak amacıyla ben gitmiştim.
Hayal kırıklığı mı oldu?
Evet, yüksek lisansta ben hocaların tutum ve davranışları karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Bu nedenle de doktoraya kendi ülkemde devam etme kararı aldım. Yüksek lisansı tamamladıktan sonra İngiltere'de. Yani bütün ülkeler için genelleyemem ama İngiltere, özellikle bir de Londra, hem yaşam koşulları, ekonomik koşullar bağlamında da çok zorlayıcı bir şehir. Hem de üniversitede yaşadığım birçok üniversite kaynaklı problem beni doktorada da gücümü kırdı. Yani doktorada da aynı zorluklarla daha uzun bir süre mücadele etmek çok yorucu geldi. O nedenle ben ülkeme dönüp kendi ülkemde doktora programımı tamamlama kararı aldım. Ama aslında biraz daha belki de cesur olmak, biraz daha üniversiteden kaynaklı problemlerle mücadele etmek de gerekir. Dolayısıyla kişisel nedenlerden ötürü diyebiliriz yani.
Evet. Peki ayrımcılıktan biraz daha bahseder misiniz? Şu anda bizi dinleyen orada muhakkak dünyanın birçok noktasında öğrencilerimiz var. Devlet bursuyla yurt dışına gitmiş olan öğrencilerimiz var. Burada da dinleyen muhakkak öğrencilerimiz var. Acaba sizin tecrübelerinizi oraya aktarma açısından neler söylemek istersiniz?
Mesela en basitinden, derslerde ben söz almak istediğim zaman bana söz hakkı verilmiyordu. Ben önce acaba bu bana mı öyle geliyor diye bir düşünceye de kapılmıştım. Ama yaşadığım bir anımdan bahsetmek istiyorum. Mesela yine bir dersimizde, elektronik ticaret hukuku dersinde, ben sürekli söz almak istiyorum. Yani hoca soru soruyor. O soruya birçok insan el kaldırıyor. El kaldıran bütün arkadaşlarımıza söz hakkı veriliyor. Ama bana söz hakkı tanınmıyor ve hoca konuya devam ediyor. Bu şekilde sürekli tekrarlandı. Ve bir derste bana yine söz hakkı vermedi hoca. Ben yine söz hakkı alamadığım için konuşamadım. Fikrimi belirtemedim. Ardından hocanın sorduğu başka bir soruda bir Brezilyalı arkadaş, yani birebir çok samimiyetim olmayan bir aynı sınıfta bulunduğumuz bir öğrenci, o söz hakkı aldı. Konuyla ilgili yorum yapmasını bekliyordum ben. Ama o söz hakkı aldığında dedi ki, hocam burada dersin başından beri söz almak isteyen bir arkadaşımız var. Ve siz bu arkadaşımıza söz hakkı vermediğiniz için ben bu arkadaşımın fikirlerini öğrenemiyorum. Ben onun fikirlerini duymak istiyorum dedi. Bu olay mesela beni çok etkilemişti. O arkadaşımızı, yani o öğrencinin bu tutumundan ötürü ben mutlu olmuştum, bu desteğinden ötürü. Ama aynı zamanda da bana mı öyle geliyor? Acaba vakit kalmadığı için mi hoca bana söz hakkı tanımıyor? Ben mi abartıyorum bu olayı?
İyi niyetli düşünüyordunuz.
Evet, yani böyle olmadığını, bunun sadece benim değil, sınıftaki başka insanların da ilgisini çekecek derecede bana söz hakkı verilmediğini ben de bu sayede öğrenmiş oldum.
Peki bu ayrımcılık Türk olmanızdan mı kaynaklanıyordu sizce?
Yani orada İngiltere'de şöyle bir İngiliz hocaların genel olarak daha böyle farklı yaklaşımları var. Hem Türk öğrencilere karşı, ben bunu bir Türk olarak bana karşı bu farklı tutumların çok idrakındaydım. Bir de Hindistanlı öğrencilere karşı da böyle bu tarz yaklaşımlar vardı. Ama orada şöyle bir ayrım var. Mesela Hindistanlı öğrencilerle ilgili olarak böyle daha küçümseyici diye ifade edebileceğim davranışları...
Aşağılayıcı mı davranışlar söz konusu oluyor?
Evet, yani daha böyle gelişmemiş olduklarını vurgulayıcı bu söylemleri üzerine bizim sınıfımızdaki o Hindistanlı öğrenciler, biz gelişmek için çok gayret ediyoruz. Çünkü biz İngilizleri çok iyi örnek alıyoruz ve tam İngilizler gibi olma yolunda gayret içerisindeyiz şeklinde cevaplar veriyorlardı. Halbuki ben böyle bir düşüncem olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti adına bana karşı hocanın böyle geri kalmış gibi yaklaşımlarında ben aynı şekilde Hindistanlı öğrencilerin yaklaşımıyla aynı yerden bakmadığım için böyle bir tepki vermiyordum. Mesela o dönemde bir Facebook kapatma olayı olmuştu. Öğretmen, hoca sınıfa geldiği zaman profesör, mesela bizim konumuzla ilgili değildi. Elektronik yine ticaret hukuku dersinde. Facebook'un kapatılması elektronik ticaretle ilgili bir olgu değildi o dönemde. Hoca direkt derse gelip herkesin içerisinde beni gösterip, sen Türktün değil mi? Sizin ülkeniz Facebook'u kapattı. Sizin ülkeniz Facebook'u kapatana kadar eğitimini geliştirsin, Facebook'la uğraşana kadar gibi cümleler sarf etmişti. Ve bütün sınıf bana bakıyor. Hoca sürekli beni işaret ediyor ve sürekli böyle kötü söylemlerde bulunuyordu. Bu tür hocanın girişimleri ve ben söz hakkı almak istedim de, ya bana mikrofonun ulaştırılmaması, çünkü amfide derslerimiz amfide yapılıyor, ya da el kaldırdığımda söz hakkı verilmemesi gibi olaylar. Yani ben sözümü söylesem bile duyulmuyor ama hoca mikrofonla konuşuyor ve onun sözleri duyuluyor. Yani bu tür davranışlar beni...
Sindirme politikası yaptılar muhtemelen, yani biraz daha baskılayıcı. Bu baskılama sonrasında da sizin orada kendi fikirlerinizi ifade edememe, sanki üçüncü sınıf bir vatandaşmış gibi burada bir muameleyle karşılaştınız. Peki dinleyen bizim öğrencilerimize bu süreçte sizin karşılaşmış olduğunuz süreci muhtemelen devam ettiriyorlar. Neler söylemek istersiniz?
Ben şöyle, o tür çatışmalarda ben ne kadar kendimi ifade etsem bile, dediğim gibi işte mesela bütün sınıfa duyulmuyordu. Ama ben şundan hiç yılmadım. Bu derse mesela bütün derslerime çok iyi çalıştım. Çok iyi çalıştım. Çünkü puan konusunda da derslerde bana bu şekilde davranan bir hocanın dersimi puanlaması konusunda da yine problemli davranabileceğinin farkındaydım. Mesela ben bu dersimi onur derecesiyle geçtim ama yani ben bu dersten çıktım. Böyle bütün sınıf bir şey, mesela şu neydi bu neydi diyor. Hepsinin cevabını söylüyorum. Bu böyle, bu böyle falan. Böyle birçok arkadaşım çok iyisin, çok iyisin diye böyle tebrik etmişlerdi. Ya yani bu benim o dönemde, sonuçta karşımda bir profesör var. Ben oraya daha yeni kendi ülkemden ayrılmışım, eğitim için gitmişim. Ve ben sadece bir, yani profesörün karşısında bir yüksek lisans öğrencisiyim. Derslerini alıp derslerini başarıyla tamamlamaya çalışan, o eğitimden kendisini geliştirmeye çalışan bir pozisyondayım. Dolayısıyla o dönemde benim ona karşı yapabileceğim en iyi şeylerden biri o dersi gerçekten çok iyi vermekti. Ve hatta ben o dersi normalde merit, yani onur derecesiyle geçtim. Ama benim hakkımın, yani bu benim söylemem değil, sınıftaki diğer insanlar da benim çalışmalarıma diyorlardı ki sen meritlik bir öğrenci değilsin. Yani sen, bir de daha yüksek onur derecesi var. Sen aslında onu alman lazımdı. Ama hani onlar da hocanın bana yaklaşımını bildikleri için onu vermeyip bunu verdi dediler. Yani hocanın notumu indirmiş haliyle ben meritle, yani onur derecesiyle
geçtim. Bir onur derecesi aldınız.
Evet. Yoksa
çok büyük bir başarı. Çok büyük bir başarı. Asla pes etmesinler bizi dinleyen öğrencilerimiz. Muhakkak kendilerini orada sindirilmiş bu politikayla elbette muhtemelen onların vardır bir sıkıntıları, vardır bir işlerinde bir dertleri. Ama diyelim ki derslerini iyi çalışsınlar, sizin gibi başarı elde etsinler ve sonra ülkemize döndüklerinde de oradaki tecrübeleri de aktarsınlar ve unutmasınlar yapılanları da. Peki ülkemizde kıyasladığınızda İngiltere ve, ya daha doğrusu genel itibariyle Avrupa'yı kıyasladığınızda neler söylemek istersiniz?
Böyle şöyle bir algı oluyor. Henüz Avrupa'ya gitmeyen bir öğrenci kitlesinde. Hı hı. Böyle her şey çok bilimsel, her şey çok objektif, her şey böyle tıkırında yürüyor, kurallar uygulanıyor gibi. Benim yurt dışındaki bu 1,5 yıllık İngiltere deneyimimde ben bunun böyle olmadığını yaşadığım tecrübelerle bana kanıtlandı, benim her şeyin bu şekilde olmadığı. Dolayısıyla böyle biraz Avrupa hayranlığından çıkıp bence insanların, insanoğlunun olduğu her yerde problemler olabiliyor. O yüzden yani bir problem olduğu zaman Avrupa böyle yapıyorsa bu bir problem değildir, bu doğrudur düşüncesinden çıkılması lazım. Böyle yapılıyorsa bunu kimin, yani yanlış bir davranış varsa kimin yaptığından bağımsız olarak bu davranış yanlıştır. O yüzden böyle kendi haklarımızı da savunmamız lazım. Ya mesela benim gittiğim üniversite benim diplomamı kaybetti. O diplomanın orijinalini de götürüyoruz, lisans diplomasının. Benim hukuk fakültesi diplomamı kayıt yaptıracağım. Önce professional kursuna gittim ben. Sonrasında yüksek lisans programına kayıta gittiğim zaman dediler ki diplomanı vermemişsin. Ben de diplomamı verdiğim zaman mail atmışım üniversiteye. Şu tarih, şu saatte diplomam şu numaralı odada tarafınıza teslim edilmiştir diye. O e-maili buldum. Sonra e-mailin saatini buldum. Dedim ki lütfen şu odadaki kamera kayıtlarına bakın dedim. Ve o dönemde bana dediler ki hayır, sen diplomanı teslim etmemişsin, teslim etsen burada olurdu. Sürekli bana böyle yalan söylemişsin
gibi.
Suçlayıcı
bir tavır.
Evet, halbuki ben böyle bir şeyi neden yalan söyleyeyim ki? Ve ben onlara kamera kayıtlarına bakılması talebiyle gelmişim. Yani diploman yok diyorlar. Ben de hayır, size şu tarihte teslim etmişim. Lütfen kamera kayıtlarından bakın, teslim ettiğim orada görünecek diyorum. Biz orada o kayıt sırasında bayağı bir tartışma yaşadık. Ben onlara dedim ki ben bakanlık bursiyeriyim ve benim kaydımı yaptırıp kayıt belgelerimi buradaki elçiliğe, milliyet müşavirliğine sunmam gerekiyor. O yüzden benim kaydımı yapmanız lazım. Diplomayı siz kaybetmişsiniz. O yüzden sizin bulmanız lazım diyorum. Onlar da bana sürekli diyorlar ki git yeniden diploma getir. Sonuçta diploman kaybolmuş diyorlar. Yani sanki ben Türkiye'deki
Kendileri de,
diplomamı
evet. Hı-hı.
Nasıl, ben o sırada İngiltere'deyim. Ben nasıl Türkiye'deki diplomamı İngiltere'deki üniversitenin kaybetmesi yüzünden nasıl hemen Türkiye'ye gideceğim, alacağım, getireceğim.
Evet,
Bakanlıktan izin
bakkaldan bir şey
almam
almış
lazım.
Gibi.
Tabii sanki bakkaldan bir ekmek alıp da getir dermiş gibi bana yaklaşıyorlar. Orada bayağı böyle bir tartışmanın içerisine girdik ve orada ben bu bakanlık bursiyeri olduğumu belirtmemin etkili olduğunu düşünüyorum. Yani ben onlara dedim ki bunu siz kaybettiniz, ben bakanlık bursiyeriyim, ben bu olayı bakanlığa bildireceğim, buradaki eğitim müşavirliğine bildireceğim. Nasıl bir yol izlenmesi gerekiyorsa artık süreci onlarla yürütün şeklinde. Mesela o...
Sonra nasıl buldular?
Sonra bir üst yetkiliyi çağırdılar. O üst yetkili de sistemsel olarak diğerlerinin, benimle tartışanların erişimine açık olmayan bir programa girdi. Sonra orada siyah beyaz, yani benim orijinal diplomamın taranmış halini bana gösterdi. Ve bana dedi ki bu muydu senin diploman dedi. Ben de dedim ki hayır, bu değil, ben orijinalini verdim. Siz burada bana fotokopisini gösteriyorsunuz dedim. Israrla orijinalini verdiğimi, hangi gün saatte verdiğimi belirttim. Sonra beni gönderemediler, yani böyle ben ısrarcı olunca o personel gitti, elinde benim orijinal diplomamla geldi ve gelirken diğer benim tartıştığım personellere de dedi ki yalan söylemiyormuş. Bu beni o kadar etkiledi ki ben orada bir öğrenciyim ve hiç böyle öğrenciye yardım olma yaklaşımı yok yani. Sen git yenisini getir diyorlar. Benim orijinal diplomamı fotokopilerin arasına koymuşlar kendileri. Orijinallerin arasında da bulamayınca bana diplomamı, evet, vermediğim iddiasında bulundular. Yani
peki, unutamadığınız bir anınız var mı?
Evet, mesela ben bir yandan da part time çalıştım İngiltere'de yüksek lisans yaparken. Part time çalışırken de Türkçe öğretmenliği yapıyordum. Orada benim öğrencilerimden biri, öğrencilerim ama aynı yaşlılardayız yani, bana dedi ki ben size çok üzülüyorum dedi. Siz dedi fikirlerinizi özgürce ifade edemediğiniz bir ülkede yaşıyorsunuz ve ben buna çok üzülüyorum dedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde fikirlerin özgürce beyan edilemediği sanıyla, iddiasıyla bana böyle bir söylemde bulundu. Ben de ona dedim ki nasıl oluyor da öyle bir ülkede yaşıyorsunuz ki siz kanunlarınızla kraliçeye, kraliçenin yaptıklarına en ufak bir eleştiri getirmenin bile yasak olduğu bir ülkede ve bunun çok işlevsel olarak bu hükmün uygulandığı bir ülkede yaşayan bir vatandaş mı bana üzülüyor? Asıl ben size çok üzülüyorum dedim.
Çok güzel bir cevap olmuş.
Yani biraz böyle algılanması lazım. Mesela ve bu cevabı hiç beklemiyormuş. Yani oraya gidince böyle öyle bir hep o yapıda insanlarla karşılaşmış. Yani siz insanların ülkesini kötülüyorsunuz. O insanlar da aa evet biz İngiltere gibi olamadık. Bizim ülkemiz İngiltere gibi değil maalesef tühtü. Halbuki böyle değil. Biraz böyle gerçekçi olmak lazım. Yani İngiltere'nin de gerçekliğini iyi bilen bir insan kendi ülkesinin de gerçekliğini iyi bildiği zaman objektif olarak değerlendirebilir. Yani bu kast sistemi gibi bu kendini büyük görme böyle bir dünya yok yani.
Seçilmiş olarak görmeleri tabii çok daha farklı. Peki aslında cümlelerinizden bu sorunun cevabını aldım. Bir daha sormak istemiyordum ama kısaca bir daha cevabınızı rica ediyorum. Kalmayı düşündünüz mü hiç?
Ben gittiğimde gerçekten kalmayı isteyerek gittim. Ama tabii benim evliydim gittiğimde ve tek başıma gittim. Yani eşim Ankara'daydı. Dolayısıyla o git gel yapmak yani insan sevdiklerini özlüyor, ailesini özlüyor. Bunlar da yine böyle bir yorucu süreç oluyor. Bir de ben İngiltere'ye niye gittim? Ben İngiltere'ye oradaki bilimi öğrenmek için gittim. Orada böyle objektifliği, akademik çalışmaları, bilimselliği öğrenmek için gittim. Ama gittiğim zaman bir de fark ettim ki bilişim hukuku bağlamında çok iyi bir eğitim aldım. Hı hı. Çünkü dediğim gibi Times Ranking'lerin de en iyisiydi. Ve Türkiye'de gelişmekte olan bir alandı. Ama bunun dışında akademik bağlamda bilimsel objektifliğin olmadığını, insanlara ne kadar küçümseyici muamelelerde bulunduğunu, yani insana insan olduğu için değer verilmediğini gördüğüm için doktorada da bu değersizlik hissiyle bir yandan savaşıp bir yandan da nasıl eğitimime odaklanacağım şeklinde bir sorgu oluştu kafamda. Bu nedenle doktora bir de daha uzun bir süreç. Hı hı. Bir de her şey danışmanınıza bağlı. Ben yüksek lisansta tez yazarken bile ben bir tez yazıyorum. Türkiye'yi o zaman kişisel verilerin korunması kanunu henüz geçmek üzereydi. Yani tasarısı vardı. O tasarıyı ben değerlendiriyorum. Ben o tasarıyı değerlendirirken benim danışmanım sürekli bana diyor ki kötü yönlerini de söyle, kötü yönlerini de yaz, kötü yönlerini yaz. Yani ben tezimi yazıyorum, bir ilerleme kaydetmeye çalışıyorum. Diyor ki uygulamada ne tür kötü
aksaklıklar
yönleri olacak?
Aksaklıklar var, kötülükler var. Onları mı bulmaya çalışıyorlar?
Evet ve ben diyorum ki uygulamaya henüz yok, bu bir tasarı. Uygulamada ne olacağını henüz biz bilemiyoruz. Henüz bu tasarı geçmedi, kanunlaşmadı diyorum. Ama sürekli böyle sen hiç kötü yönlerini yazmıyorsun. Sen ülkeni çok fazla seviyorsun. Sen böyle tez yazılmaz diye. Yani ben danışman hocamdan böyle sürekli yani çünkü öyle bir görüş var ya yani kimse İngiltere'den daha iyi olamaz algısı var ya. Halbuki evet. Biz de tasarıyı zaten Avrupa Birliği'nin direktifinden almışız.
Tabii yani, tabii Fransa'dan almışız. Daha bir İngiltere'den bir bölümleri de var. Ve arkasından daha onların uygulamalarında çok büyük eksikleri var KVKK'da.
İşte bir de biz yani bizdeki eksiklikleri de ben zaten yazıyorum. Zaten o mevcutta da onlardaki de direktifteki eksikliklerdi ki sonradan genel veri koruma tüzüğünü GDPR'ı yaptılar. Ya o dönemde ama ben bunları çok yaşadım. Yani öyle bilimsel, akademik, objektiflik, objektif bir yaklaşım yok yani. Orada böyle çok bariz bir subjektif yaklaşım var. Ve sizin o programı tamamlamanız lazım. Devlet sizin için bir bütçe ayırmış. Yani tezden kalmak ne demek? Ve danışman hocanız geçirmezse geçemezsiniz. Savunmaya da girmiyorsunuz. Yani danışman hocanız puanlıyor. O yüzden onun da gönlünü yapmanız lazım. Danışmanımızı biz seçmiyoruz bu arada. Ben seçmedim. Biz öyle konuyu mi seçiyoruz? Biz konuları verdik. Konuları verdikten sonra hocalar öğrencileri seçtiler. Benim aslında çalışmak istediğim hoca başka bir hocaydı. Alman bir hocamız vardı. Onunla çalışmak istiyordum ama o da bilişim hukukçusu ve bizim bölümün kurucusuydu. Ama maalesef beni başka bir İngiliz hocamız seçmiş. Ve onun dediklerine uymak zorundasınız. O da sizden sürekli ülkenizi kötülemenizi istiyor. Böyle çok zor bir süreç yaşadım ben yani. O yüzden de daha böyle...
Peki başka öğrencilerde var mıydı bu? Aynı sıkıntılar başka arkadaşlarda da hissettiniz mi? Bir araya gelip böyle bir sohbet yapıyor muydunuz?
Yani orada şöyle Program değil de ders odaklı var. Bazı derslerde mesela bazı Türk öğrenciler bazı dersleri daha fazla almış falan şeklinde. Ders bazında böyle bir araya gelip destek olduğumuz durumlar oluyordu. Mesela işte notları paylaşıyorduk. İşte sen şu dersin notunu çıkar, ben şu dersin notunu çıkarayım falan şeklinde. Ama komple program bazında ve özellikle tez zaten bireysel olduğu için bu danışman hoca mesela Türk, benim tanıdığım oradaki 4-5 tane Türk öğrenci vardı bizim ortak derslerimizin olduğu. O öğrencilerin danışmanları da farklıydı mesela. Benim danışman hocam bana bu şekilde bir yaklaşım sergiliyordu. Yani danışman hocayla da ilgili işte mesela ben eğer başka bir danışman hocayla çalışma fırsatı bulsaydım belki böyle bir problemle karşılaşmayabilirdim. Yani hocanın yaklaşımı orada çok önemli. Böyle bu tür problemlerle de karşılaşılabiliyor.
Peki döndünüz. Döndüğünüzde nelerle karşılaştınız? Bir yabancılık çektiniz mi?
Döndüğümde bu sefer de şöyle bir problem oldu.
Oradaki öğrendiklerinizi buraya aktarıyorsunuz. Tecrübeler, kıyaslamalar var. Süreci nasıl karşıladınız? Acaba nelerle karşılaştığınızda belki size zorluklar geldi, belki kolaylıklar geldi.
Döndüğümde şimdi bizim denklik almamız gerekiyor. Yani yurt dışında tamamladığımız lisansüstü programlardan sonra Türkiye'nin o programı içeriğine bakıp YÖK tarafından evet burada da aynı eşdeğer seviyesi kabul edilmiştir şeklinde bir denklik almak gerekiyor. Şimdi ben programı tamamlayıp döndüm ama üniversitem maalesef ki benim diplomamı 4 ay sonra gönderdi. Mesela 4 ay boşa geçmiş oluyor. Yani herhangi yüksek lisans mezunu olarak tanımlanmadığınız için, başvurunuzu bile yapamadığınız için ben 4 ay yurt dışındaki üniversitemin diploma göndermesini bekledim. Ondan sonra başvuruyu yaptım. Başvuru yaptıktan sonra da değerlendirme süreci de yine vakit alıyor. Dolayısıyla yani buradaki o denklik sürecinde denklik almadan da doktoraya programlarına başvuramıyorsunuz. Orada böyle bir ölü vakit gibi, böyle bir büyük bence bir yıla yakın gerçekten önemli bir vakit israfı oluyor.
Tabii.
Hem denklik çok hem de yurt dışındaki üniversitenin diplomayı geç basıp geç göndermesi nedeniyle böyle bir yıl kaybı oluyor. Sonrasında doktora programlarına başvurduk. Alan yeni olduğu için ben bazı problemler yaşadım. Yani burada alan çok yeni. Bilişim hukuku Türkiye'de de çok yeni. Bu bağlamda da böyle hani anlattıklarınızın biraz böyle anlaşılmasının zor olması da insanı yoruyor. Ama gayret ettik. İşte dediğim gibi şu an Türkiye'de tezli yüksek lisans ve doktora programı olan tek devlet üniversitesiyiz.
Ve çok da iyi bir noktadasınız. İyi bir başarı sağladınız. Aynı zamanda oranın ana bilim dalı başkanısınız. Bu süreçte bayağı bir zorluklar yaşamışsınız. Bunları dinledik sizden. İnşallah bundan sonrası daha kolay olur, daha güzel olur. Oradaki edindiğiniz tecrübeleri buraya öğrencilerinize aktarıyor olacaksınız. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz. Son söylemek istedikleriniz varsa onları alalım. Birlikte programı toparlayalım, veda edelim.
Ben şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi oraya gittiğimde özellikle bu alan çok yeni olduğu için normalde ben İyi bir hukuk bilgisiyle gittim oraya. Ama alan o kadar yeni ki mevcut hukuk bilgim beni desteklemiyor. Çünkü bilişim hukuku çok yeni. Sanki altyapım yokmuş gibi geliyordu. O yüzden özellikle derslerde ilk başlarda böyle çok zorlanıyordum. Her şey yeni. Sanki hiç hukuk okumamışım gibi yepyeni şeyler öğreniyordum. O yüzden acaba yanlış bir tercih mi yaptım diye bir ara sorguladım. Ama sonra şunu fark ettim. Alanın bu kadar yeni olması, evet mevcut hukuki altyapım beni çok desteklemiyor. Çünkü yepyeni bir alan. Ama bu ülkenin gelişmesi için çok önemli bir etken oluyor. Yani ben orada böyle yepyeni şeyler öğrendim. Zor olsa da üstüne gittikçe anlamaya başlıyor insan. Böyle hiç yılmamak lazım. Yani birçok problemle karşılaşabiliyoruz ama bence hiç yılmamak lazım. Bir de böyle doğruyu ve hakkı söylemekten de çekinmemek lazım yani. Sonrasında edindiğim bilgilerle de burada da devletimize, milletimize hizmet etmek nasip oldu çok şükür.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doktor Merve Ayşegül Kulular İbrahim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Keyifli bir sohbet oldu. Programı hazırlayan Melda Alpay, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.